Podcast 25. bölümden hepinize merhaba. Ben Ali Nihat Eken. Bu programda 4 farklı film üzerinden kadın kimliğine dair aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Amacım her bir filmi baştan sona analiz etmek değil, sizlere program teması içerisinde kalarak genel bir çerçeve sunabilmek. Hemen başlayalım. Listemdeki ilk film 1991 yılında Ridley Scott'un yönettiği Thelma and Louise. Thelma ve Louise. Filmde Thelma'yı Gina Davis, Louise'i de Susan Sarandon canlandırıyor. Kadroda Harvey Keitel ve Brad Pitt'in olduğunu da hatırlatmalıyım. Filmin Carly Corey tarafından yazılan senaryosu da Oscar ödüllü. Thelma ve Louise bir yol filmi, yani olayların yolda geçtiği bir film. Yol filmlerinde hiç kuşkusuz motosikletler, arabalar, kamyonlar, trenlere rastlarız ve bunlar karakterler ve olaylarla birlikte anılır. Yol boyunca meydana gelen olaylar filmi şekillendirir, karakterler yolda değişim yaşarlar. Bu nedenle yola çıkmak, yolda olmak sadece fiziksel olanla sınırlı olmayıp içsel bir yolculuğu da işaret eder. Yola çıkmanın nedeni çeşitlidir. İnsanları tanımak, dünyayı tanımak, kültürleri tanımak, siyasi baskıdan kaçmak, toplumdan kaçmak, kendini tanımak, kendinden kaçmak. Pek çok neden sıralanabilir. Thelma ve Louise'de ise yola çıkmak ve yolda olmak, erkek egemen toplumdan bir kaçış ve kadının kendini bulmasını anlatır. Yol filmlerinin tarihsel sürecine baktığımızda erkek egemen bir anlatı görürüz. Bu tür filmler çoğunlukla bir erkeğin ya da iki erkek arkadaşın yolculukları üzerine kuruludur. Thelma ve Louise'in farklılığı ise işte bu noktada öne çıkar. Türün özellikleri ters yüz edilerek kadınlar merkeze alınır. Partnerlerinin baskısından kurtulmuş Thelma ve Louise, mobil olabilme ve kontrolü elinde tutma hakkının tadını çıkarırlar. Yaşadıklarından da pişmanlık duymazlar. Thelma ve Louise, yolların artık sadece erkeklerin hegemonyasında olmadığını ilan eder. Sinemada belki de sürekli farkında bile olmadan erkek karakterler ve onların bakışıyla kendini özdeşleştiren seyirci bu filmde Thelma ve Louise'in perspektifinden dünyaya bakar. Sevebilir, şaşırabilir ya da karşı çıkabilir. Filmi izlerken bu farklılıkları incelemek önemli. Öte yandan başrolleri paylaşan oyuncuların yaşları 35 ve 45 yaşlarında olmaları dönemin Hollywood filmlerindeki dar güzellik anlayışını da sorgulatır bizlere. Thelma ve Louise'in yol hikayesi bir sorgulamayı, dönüşümü ve özgürleşmeyi barındırıyor. Tam bir özne olma öyküsü. Filmde kullanılan Marianne Faithfull'un The Ballad of Lucy Jordan isimli şarkısı da hikayeye katman katar. Banliyö'de yaşayan orta sınıf bir kadının hayal kırıklığı ve sonrasında gelen ruhsal çöküntüsü dile gelir bu şarkıda. Şu sözler dikkat çeker. 37 yaşında fark etti ki Paris'te bir spor araba içinde ılık rüzgarı saçlarında hissederek hiç dolaşamayacaktı. Bu şarkı Thelma ve Louise'in yol tecrübeleri ve geçmiş yaşantılarını karşılaştırma fırsatı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sembolik olarak başka kadınlarla ortak noktaları olduğunu fark ettirir bizlere. Filmin final sahnesi de tartışma yaratmıştır. Thelma ve Louise'in el ele tutuşup Büyük Kanyon'un boşluğuna doğru arabalarını sürdükleri sahne. Bu bir özgürleşme anı mı yoksa özgürleşmiş kadına biçilen bir son mu? Yorum izleyicide saklı. Thelma ve Louise'i Dennis Hopper'ın 1969 yılında çektiği Amerikan yol filmlerinin en bilineni olarak anılan Easy Rider'la birlikte seyretmeniz mümkün olursa, bu türün yaşadığı değişimi anlamlandırmak açısından değerli bir film izleme deneyimi yaratabilir. Sıradaki film İran'dan, The Day I Became a Woman, Kadın Olduğum Gün. 2000 yılında Marziye Meşkini'nin yönettiği filmin senaryosunu Meşkini eşi ünlü sinemacı Muhsin Makbalbaf ile birlikte yazmış. The Day I Became a Woman, Meşkini'nin ilk filmi. 78 dakikalık film 3 farklı hikayeden oluşuyor. Hepsi bir araya geldiğinde de bir kadının yaşamındaki 3 dönemin hikayesi ortaya çıkıyor. Filmin ilk bölümünde Hava var. 9 yaşına bastığı gün yaşadığı toplumda kadın olarak kabul ediliyor ve bu da çok sevdiği arkadaşı Hasan'la artık oyun oynayamayacağı anlamına geliyor. İkinci bölüm genç bir kadının, Ahu'nun öyküsü üzerine kurulu. Ahu kadınlar arasında geçen bir bisiklet yarışında ama ailesi ve toplumdaki söz sahibi erkekler tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Üçüncü bölümde ise Hura var. Yaşlanmış, dul bir kadın. Hayatı boyunca sahip olamadıklarına, özgürlüğe ve maddi olanaklara kendine düşen miras sonucu sahip olmaya başlıyor. Meşkini böylece kadın olma hallerine, bir kadının hayatındaki üç farklı döneme ve kadın kimliğine kamerasını tutmuş oluyor. Filmin İran'ın Kiş Adası'nda geçiyor olması kadının hapsolmuşluğunu vurguluyor. Ancak aynı zamanda mekan kullanımındaki yalınlık bu öykünün dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabileceğini de hissettiriyor. The Day I Became a Woman şiirsel bir film. Figüratif anlam öne çıkıyor. Örneğin filmin kadınları için seçilen Havva, Ahu ve Hura'nın isimleri filme anlam katıyor. Filmi izlerken bu isimlerin çağrıştırdıkları üzerine kafa yormak önemli. The Day I Became a Woman sembolik anlatımlarla dolu. Havva 9 yaşına bastığı gün kadın olarak kabul edileceğini, artık en yakın arkadaşı Hasan'la oynamaması gerektiğini büyük annesinden öğreniyor. Ancak öğle vakti doğduğunu öğrenince son bir izin koparmayı başarıyor. Tek bir şartla. Güneş tepeye çıktığında eve dönmek zorunda. Zamanın farkına varması için de kendisine küçük bir çalı parçası veriliyor. Toprağa diktiği bu çalı parçası gölge ve güneşe göre ona zamanın geldiğini gösteriyor. Bir fallik imge olarak kabul edebileceğimiz çalı parçası ve yere düşen gölgesi bir anlamda ataerkil sistemi ve kurallarını işaret ediyor. Filmin ikinci bölümünde geleneksel çador kıyafetleri içindeki kadınların bisiklet yarışı ve bu yarışa katılan Ahu var. Yarış boyunca at üstündeki erkek yakınları onu durdurmaya çalışıyor. Bisiklet ve atların yarattığı kontrast müthiş bir sinematografiyle zihnimize kazınıyor. Yönetmen de mesajını etkili bir biçimde aktarmış oluyor. Filmin son bölümünde Hura'nın çok geç yaşta gelen özgürlüğü var. Kendine düşen mirasıyla satın aldığı eşyalarla plajda sembolik bir ev kuruluyor ve bir anda sürreal bir hava hakim oluyor filme. İç içe geçmiş anlamlar ve tabulara çomak sokuluyor. Hura'nın geç gelen özgürlükle ne yapacağı bizlere bırakılıyor. Filmin son anında ise üç kadın sürpriz bir şekilde bir araya geliyor ve hikaye böylece daha da belirgin biçimde bir bütün oluyor. The Day I Became a Woman izlenmesi gereken bir film. Ve sıradaki film 1993 yılından, Jane Campion ve Piano. Film Cannes Film Festivali'nde yönetmene Altın Palmiye getirdi. Filmin oyuncuları Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill ve o tarihte 11 yaşında olan Anna Paquin. Filmin 3'te Oscar'ı var. En iyi kadın oyuncu Holly Hunter, en iyi yardımcı oyuncu Anna Paquin ve en iyi özgün senaryo Jane Campion. Filmin başarısı kadınlarının başarılarıyla tescillenmiş görünüyor. Piyano, 19. yüzyılın ortalarında geçen bir hikaye üzerine kurulu. İskoçyalı dilsiz Ada'nın hikayesi bu. Babası tarafından Yeni Zelanda'daki hiç tanımadığı beyaz adamla evlenmek üzere kızıyla beraber yabancı bir ülkeye gönderiliyor. Piyano, güç-iktidar ilişkilerinin örnekleriyle dolu bir film ve bu güç savaşında hikayeyi Ada'nın perspektifinden takip edeceğimizi filmin hemen başlangıcında anlıyoruz. Yetişkin Ada parmaklarını yüzüne kapatıp parmak aralarından dış dünyaya bakıyor. Yönetmen de bizleri o parmakların hemen ardına yerleştiriyor ve Ada'nın gözünden dış dünyayı algılamaya çalışıyoruz. Ada yetişkin bir kadın ancak duyduğumuz ses onun çocukluk sesi. Zaten Ada da duyduğumuzun onun zihninin sesi olduğunu belirtiyor. Bir nedenle çocukluğundan bu yana dilsiz. İster istemez merak ediyoruz. Bu dilsizlik erkek egemenliğinin zoruyla gelen bir dilsizlik mi? Yoksa erkek egemenliği kullanmaya bir başkaldırı mı? Ada piyanosuyla kendine ait bir dil yaratmış olabilir mi? Filmin ilk cümleleri kadın ve erkeğin konumlarını ortaya koyuyor. Babası Ada'yı evlendirmeye karar verdiğinde kurulan cümlede baba özne, Ada ise nesne. Hiç görmediği evleneceği Stewart'a atfedilen özelliklerse tanrısal özellikler. Kadın ve erkek arasındaki güç ilişkileri düşünüldüğünde Yeni Zelanda'daki sömürgecilik geri planı sembolik bir anlam kazanıyor. Beyaz Avrupalının Yeni Zelanda'da toprağı ve kaynakları kontrol etme, onlara sahip olma arzusu Ada'nın kadın bedeni üzerinde hak iddia etmeyle paralellik taşıyor. Ada'nın bedeni Yeni Zelanda toprağı gibi kontrol altına alınabilir mi, sömürülebilir mi? Bu açıdan bakıldığında filmde Ada'nın kocası Stewart ve önce onu kullanan ama sonra sevgilisi olan Baines ile olan ilişkileri ve Ada'nın durumu ve yaptıkları derinlik kazanıyor. Ada'nın Yeni Zelanda'ya ilk geldiği anda sık ağaçlı ve çamurlu ormanlarında yürümesi çok zorken, zamanla bu çamur üstünde dal parçaları, tahta parçalarıyla kendine bir patika yaratarak yolunu bulması dikkat çekici. Piyanonun hafızalara kazınan sahnesi hiç kuşkusuz Ada'nın Baines'le ilişkisinden dolayı kocası tarafından cezalandırıldığı sahne. Stewart elindeki baltadan güç alıyor. Ada'nın parmağını keserek de onu hadım etmiş oluyor. Jane Campion'ın erkek bakışı üzerine kurulu geleneksel sinema anlayışına karşı duruşunun bir diğer örneği de erkeği bir arzu nesnesi olarak kullanmaktan geri durmaması. Harvey Keitel bu duruştan nasibini alıyor. Geleneksel sinemadaki erkek gözü, male gaze, Campion'ın filminde kadın gözüne, female gaze'e çevrilmiş oluyor. Film boyunca Ada'nın gözleri ve bakışı dikkatle incelenirse bu bakışın bazen erkeği ezdiği, onu durdurduğu görülebilir. Örneğin kocası tarafından ormanda ilişkiye zorlandığı anda Ada'nın bakışı yani female gaze Stewart'ı paralize ediyor ve geri çekilmesini sağlıyor. J. Jane Campion'un piyanosu zengin tartışma ortamı yaratan bir film. Hem bu filmi hem de Thelma ve Louise'i incelerken Laura Mulvey'nin 1975'te yayımlanan ve büyük ses getiren Visual Pleasure and Narrative Cinema başlıklı makalesinden yararlanmak iyi bir fikir olabilir. Makaleyi Türkçe'ye Nilgün Abısel, Görsel Haz ve Anlatı Sineması başlığıyla çevirmiş. Mulvey'nin düşünceleriyle bu iki filmin tarihsel süreç içerisinde neyi nasıl değiştirdiğinin karşılaştırmasını yapmak yararlı olacaktır. Bu program için seçtiğim dördüncü ve son film İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'dan. 2006 yılı yapımı Volver. Film ilk kez Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve festivalin yarışma bölümünde en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülünü hangi oyuncunun kazandığını soracak olursanız cevabı filmdeki ana rolleri alan 6 kadın oyuncunun hepsi. Bu da Volver filminde kadın kimliğinin ne denli önemli olduğunun ve Almodóvar'ın neyi başardığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Almodóvar sinemasına genel olarak baktığımızda filmlerin merkezindeki kadın perspektifi kendini gösterir. Kadınlar savaşır, hayatta kalır ve hikayeleri sürükler. Almodóvar, Franco döneminde dışlanan tüm grupları ve kimlikleri filmlerinde merkeze yerleştirir ki kadınlar da bu gruplar içindedir. Ve filmleri yoluyla Franco dönemindekinden farklı yeni bir İspanya portresi çizer. Almodóvar'ın sinemasında erkeklerse silikleşir ya da olumsuz özellikleriyle anılır. Almodóvar'ın yakın durduğu erkekler hassas olanlardır. Bunun belirgin örnekleri Talk to Her'de Marco ve Benino karakterleridir. Volver'e baktığımızda kadınlar filmin açılış anından itibaren ön plandadır. Almodóvar'ın da köklerinin bulunduğu La Mancha bölgesinin çalışkan kadınları mezar taşlarını temizlemektedir. Bu sahnelerde tek tük erkek görülür ama onlar da geri plandadır. Görmek için dikkatlice bakmamız gerekir. Yine bu sahneler sırasında bu bölgede erkeklerin kadınlardan daha önce öldüğünü öğreniriz. Bu da Almodóvar'ın erkekleri öykü dışına iteceğini hissettirir. Filmin anlattığı kadınlar Raymond'a, Sol, Paula, Agustina ve diğerleri hepsi ön plandadır. Yaşantıları kolay değildir ancak mücadeleyi bırakmazlar. Aralarında bir dayanışma, kız kardeşlik bağı vardır. Ön yargı da yoktur. Raymond da lokanta işini canlandırırken kadın arkadaşlarından destek alır. Ya da Paco'nun cesedini gömerken seks işçisi arkadaşı yardım eder. Volver'deki erkeklere gelirsek öncelikle Raymond'un eşi Paco. Sorumsuzdur, tacizcidir. Kendi cinselliğinin tatmini önemlidir. Raymond'un yorgun olduğunu söyleyip yatakta sırtını ona dönmesi Almodóvar'ın filmde erkekleri dışlamasını hatırlatır. Paco'nun ismiyle Diktatör Franco ismi arasında bir benzerlik olduğunu da önemsemek gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda filmde Paco'nun toprağa veriliş anı da sembolik olabilir. Raimondo'nun uzun zaman önce ölen babası da aslında yaptıklarıyla Paco'dan farklı değildir. Filmdeki baba figürü olumsuz ve hoyrattır. Öte yandan filmdeki taziye evi sahnesinde kadınlar birbirlerini avuturken gösterilir. Erkeklerse dilsizdirler. Kameraya bakan yüzlerinde ifadesizlik vardır. Volver'de Almodóvar kadınları yemek masası etrafında toplamaya dikkat eder. Burada kadınlar bir aile oluştururlar. Bu ailede erkek yoktur. Kadınlar kendi problemlerini yine bu masa etrafında çözebilirler. Yepyeni bir aile yaratır, yaraları iyileştirmede adım atarlar. Paula teyzenin evinde yeniden bir araya gelir, birlikte yemek pişirir, birlikte zaman geçirirler. Ve bu arada Almodóvar tamamen kadınlardan oluşan bir aile kavramı sunar bizlere. Ve son bir not. Pedro Almodovar sinemasının özelliklerini 12 numaralı podcastımızda daha detaylı bir anlatımla sizlerle paylaşmıştım. İngilizce kaydettiğim o programı da dinlemek isterseniz hatırlatmış olayım. Derslik Podcast'ın 25. bölümü burada sonlanıyor. 4 farklı film üzerinden kadın kimliğine genel bir çerçeveden bakmaya çalıştım. Programı yararlı bulduysanız bir arkadaşınızla paylaşmanızı dilerim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.